Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
uygun.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Seslerine. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Recep Özden var ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızsa yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarımıza.
Kime günah olmuş sevda dedin, ben hiç görmedim. Dile sakız olmuş aşıklardan hiç haz etmedim. Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü, artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi sonsuz kılalım. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Kime günah olmuş sevda dedin, ben hiç görmedim. Dile sakız olmuş aşıklardan hiç haz etmedim. Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü, artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi sonsuz kılalım. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Uyansan her güneş doğduğunda, yanımda olsan sevgili. Sevişip dalgalarla bizi aşka yazalım. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşka yazalım. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşka yazalım.
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyorum. Radyasyondan Korunma Derneği Başkanı Sayın Ergün Togay bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba efendim, hoş bulduk.
Radyasyondan Korunma Derneği deyince hemen konumuzda anlaşıldı tabii. Radyasyonu konuşacağız. Çünkü günlük yaşamın her alanında radyasyonla iç içeyiz. Cep telefonundan bilgisayara, bu sabah hepimiz cep telefonlarımızın sesiyle uyandık zaten. Evet. Evlerimizin büyük çoğunluğu elektrikli aletlerle dolu. Nedir öncelikle radyasyon? Nasıl tanımlayalım?
Efendim, radyasyonu enerjinin parçacıklar veya dalgalar şeklinde yayılması olarak tanımlayabiliriz. Bu çok teknik bir tanım olarak gelebilir dinleyenlerimize. Şöyle söyleyelim. Dünya ve tüm canlılar, hatta cansız varlıkların hepsi elementlerden oluşuyor, biliyorsunuz.
Evet.
Bu elementlerin izotop denen, proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı halleri var. Bunların bazıları radyo izotop olarak adlandırılıyor. Radyo izotop olarak adlandırılmalarının nedeni radyasyon yaymaları. Bütün radyo izotoplar izotop hallerine geri dönmek isterler. Yani bu radyo izotoplar izotoplarına göre enerjileri normal enerji seviyelerinden daha yüksektir. Bütün bu radyo izotoplar normal enerji seviyelerine dönmek isterlerken fazla enerjilerini bir şekilde dışarı atarlar. Dışarı atılan bu enerjiye radyasyon diyoruz.
Evet. Peki bu insanlara ne kadar zarar veriyor bu dışarı atmak?
Şimdi şöyle diyelim. Dünya henüz oluşmadan önce evren zaten bu radyoizotopları içeriyorlardı. Dünyanın oluşumuyla birlikte yer kürede bu radyoizotoplar yerini aldılar. Kozmik ışınlar, yer kürede bulunan bu radyoizotoplar hepsi bir doğal düzey oluşturuyor. Hı hı. Aslında bu doğal düzey insanların az önce de sizin buyurduğunuz gibi iç içe yaşadığımız, yani insanoğlu var olmadan önce dahi var olan ve insanoğlu var olduktan sonra da birlikte yaşadığı ta 1850 yıllara kadar herhangi bir yapay, insanoğlu tarafından üretilmiş bir yapay radyasyon kaynağı olmadan bile insanoğlu bu radyasyon kaynaklarıyla iç içe yaşıyordu zaten.
Şimdi teknoloji çağıyla birlikte arttı.
Tabii 1850'lerden sonra gerek Madame Curie'nin radyoaktiviteyi bulması, gerek Henri Becquerel'in X ışınlarını bulmasından sonra radyasyonun teşhis ve tedavide görüntü elde edebilme özelliğinden kaynaklı bir avantaj sağlamasıyla birlikte yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı.
Evet, radyasyon. Özellikle hastanelerde.
Kesinlikle. Şimdi tabii ki bu barışçıl amaçlarla kullanıldığı sürece radyasyon insanoğlunun hayat standartlarını geliştirmesine hizmet eden bir enerji kaynağı. Ancak tabii farklı düşüncelerde, farklı amaçlarda insanlar bunu insanlığın aleyhine de kullandılar, biliyorsunuz. İşte Hiroşima, evet. Nagasaki radyasyon için aslında bir sabıka. Hı hı. Aslında onlar olmasaydı, bu tür vakalar olmasaydı, insanlık aleyhine kullanılan bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkmasaydı, bugün hayat standartlarımızın bugüne, bu seviyeye gelmesinin bence en önemli temel taşıdır. Hı hı. Yani düşünün, mesela cep telefonu kullanıyorsunuz. Cep telefonları işte baz istasyonlarına sinyal gönderiyorlar. Sinyal uyduya gidiyor. Uydudan işte aradığınız kişiye ulaşıyorsunuz. Uzaydaki o uydu bir nükleer pille çalışıyor aslında. Enerjisini bir nükleer pilden alıyor. Yani bu bir düşündüğünüz zaman kimse herhalde bugün bir oylama yapsanız cep telefonlarından vazgeçmez.
Şimdi o zaman biz cep telefonlarından mı alıyoruz radyasyonu, yoksa onların baz istasyonlarının yaydığı radyasyonu mu?
Şimdi efendim şöyle söyleyeyim. Aslında konu böyle çok geniş bir konu.
Evet.
Şöyle söylesek belki konuşmamıza şöyle başlasak daha iyi olur. Biz radyasyonu ikiye ayırıyoruz genel olarak.
Evet.
İyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon.
Nedir onların arasındaki fark?
Fark şudur efendim. İyonlaştırıcı radyasyon dediğiniz zaman hücrede, hücreyle etkileştiği zaman bir takım iyonlaşmalara ve toksinlerin oluşmasına neden olan ve hatta kromozom içerisindeki DNA'nın kırılmasına neden olan radyasyon türüne biz iyonlaştırıcı radyasyon diyoruz. İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun ise böyle bir gücü ve yeteneği yok. Peki hangileri iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları? Evinizde kullandığınız her türlü elektrikli ev aleti, bakın elektrik prizinden tutun, ağzınızdan çıkan ses dalgalarına kadar, ütü, saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, mikrodalga fırınlar vesaire vesaire. Aklınıza gelebilen her türlü elektrikli ev aleti iyonlaştırıcı olmayan radyasyondur. Bunları biz elektromanyetik tarifte 12 elektron volta kadar olan enerjileri, 12 elektron volta kadar olan enerjiler olarak ayırıyoruz. Bunun üstündekiler atom altı parçacıklara girer. Alfa, beta, gamma parçacıkları, alfa, gamma ve beta parçacıklarıyla X ışınları, bunlar iyonlaştırıcı radyasyonlardır. Genellikle hastanelerde röntgen filmi, tomografi filmi, efendim kemik densitometri, mamografi türü tıbbi uygulamalarda X ışını cihazları kullanılır veya işte radyoterapi, nükleer tıp uygulamalarında da radyoaktif madde kullanılır. Bunlarla teşhis ve tedavi yapılmaktadır. Bunlar iyonlaştırıcı radyasyondur. Eğer doğru kullanılmadıkları takdirde, kurallarına uygun kullanılmadıkları takdirde aşırı dozlara maruz kalan insanlar ciddi radyasyon hasarlarına maruz kalırlar.
Ancak mikrodalgalar bizi korkutur hep sabahları çocuklarımıza süt ısıtırken. Her seferinde benim de acaba mı diye bir soru işareti vardır.
Şimdi efendim bu mikrodalga fırını olsun veya bir başka iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynağı olsun. Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalarda iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun somatik yani bedensel veya kalıtımsal etkiler yarattığına dair herhangi bir bilimsel veri yok elimizde. Ancak bunların yarattığı etkiler ısıl etkiler veya psikolojik etkiler olarak bugüne kadar saptanmış. İşte bu psikolojik etki az önce de sizin söylediğiniz gibi işte biz çok korkuyoruz. Acaba işte bu kadar elektromanyetik alan içerisinde kalıyoruz. Acaba biz etkileniyor muyuz diye.
Evet, özellikle bu, yayıncılar.
Evet, yayıncılar, yine yüksek gerilim hatlarında çalışanlar. Şimdi bu bence çok yanlış bilgilendirme sonucunda bir evham diyelim buna. Çünkü hakikaten en yüksek ortamlarda bile, elektromanyetik ortamlarda bile ki en yüksek ortamlar dediğimiz zaman laboratuvar ortamları gelmeli aklımıza. Bakın en yüksek ortamlarda bile ısıl etki dediğimiz şeyin insan vücudunda 1 santigrat derecelik bir sıcaklık artışına neden olduğu tespit edilmiş. Bunun için doku başına 8 wattlık bir enerji sorulması lazım. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir 80 kiloluk bir insanın 320 watt enerji sorması lazım. Bu da ancak çok yüksek enerjilerde olur. Bakın şimdi bizim cep telefonları örneğin 900 ile 1800 megahertz arasında çalışıyor Türkiye'deki cep telefonları. Şimdi bir iyonlaştırıcı çok özür dilerim iyonlaşma yapabilmesi için yani hücrede bozulmaya neden olabilmesi için daha konuşursak yani bir teknik söylemden uzaklaşarak hücre içerisindeki bozulmalara neden olabilmesi için en az 12 elektron voltluk bir enerjiye sahip olması lazım. Bu enerji kaynağı, radyasyonun. Şimdi 300 GHz'de bakın 300 GHz'de bile 0.0125 elektron voltluk bir enerjiye sahip oluyor. Yani cep telefonlarının bile üstünde bir bölgede. Dolayısıyla sadece ve sadece bugüne kadar, tabii bilim ne derse biz onun yalancısıyız biliyorsunuz. Bugünkü bilimsel veriler bize bunu söylüyor. Yarın bilim başka bir şeyler söyler. Biz de o zaman onu söyleriz. Ama şu anki bilimsel verilerin bize söylediği sadece ve sadece En yüksek, en yoğun ortamlarda bile insan vücudunda yarattığı etki 1 santigrat derecelik sıcaklık artıştır.
Evet. Yani o zaman kullandığımız tüm aletlere bakarak, cep telefonları da bilgisayarlarda dahil, korkulacak bir şey olmadığını söyleyebilir miyiz bu anlamda?
Şimdi efendim, neden korktuğumuza bağlı bu.
Evet.
Yani ben mesela vücudumdaki sıcaklık artışından korkarım. Hı hı. Yani niye durup dururken vücudumdaki sıcaklık artışı 1 santigrat derece artsın? Şimdi ben şunu söylüyorum. Genelde biz bunları anlattığımız zaman anlattığımız kişilerde şöyle bir algı oluşuyor. Ya o zaman cep telefonları zararsızmış.
Evet.
Hayır efendim, öyle bir şey söylemiyoruz. Radyasyonun her türlüsü zararlıdır.
Zararlıdır.
Bir kere bunu söyleyelim. Hı hı. Bunun altını çizerek söylüyorum. Radyasyondan Korunma Derneği Başkanı olarak her yerde şunu ifade ediyorum. Verdiğimiz seminerlerde başında ve sonunda radyasyon dozu ne olursa olsun, kaynağı ne olursa olsun mutlaka risk vardır. Hı hı. Yani nasıl bir risk vardır?
Kişiden kişiye değişiyor.
Kesinlikle efendim. Kesinlikle radyasyonun cinsine bağlı olmakla birlikte hedefin, yani maruz kalan kişinin genetik yapısına da bağlıdır. Mesela maruz kalan kişi çocuk mudur? Yaşlı birisi midir? Yetişkin midir? Ana rahminde bir bebek midir? Yani bunların hepsi çok önemli etkenlerdir.
Kimin ne kadar radyasyona maruz kaldığı da önemli herhalde.
Kesinlikle.
Peki bazı istasyonların nükleer radyasyona neden olur mu?
Hayır efendim. İşte bu az önce de bahsettiğimiz gibi iyonlaştırıcı olmayan radyasyondur.
Evet.
Nükleer radyasyon dediğiniz zaman aklınıza mutlaka radyoaktif madde gelmeli.
Evet.
Radyoaktif madde. Yani bu baz istasyonları biliyorsunuz elektrikle çalışan cihazlardır. Hı hı hı. Buradan yayılanlar sadece elektrikle üretilmiş elektromanyetik alanlardır ve elektrik alanlardır.
Evet. Şimdi bir dinleyicimiz sormuş, sağlık için tomografi tetkiki isteniyor ancak bunun kendisi sağlığa zararlı değil mi?
Evet, demiş. Çok güzel bir soru. Şimdi biz derneğimizin ilk kurduğumuzda verdiğimiz bir açıklama vardı. O zaman şey demiştik. Yani herkes cep telefonu, baz istasyonu diye endişe ediyor. Aslında asıl korkulması gereken şeyler hastanelerdeki tomografi cihazları.
Hı hı.
Ha, neden korkulması gereken şeyler?
Ama ona da ihtiyacımız var.
Kesinlikle. Şimdi biz tomografi veya herhangi bir başka tıbbi uygulama. Bakın, radyasyondan korunmanın 3 temel stratejisi vardır. Bir tanesi gerekçelendirme, ikincisi optimizasyon, üçüncüsü doz sınırlaması.
Hı hı.
Ne demektir gerekçelendirme? Kısaca tarif edilirse net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulaması yapılamaz.
Hı hı.
Örnek, şimdi travmalı bir hasta geldi hastaneye. Doktor hastaya bakıyor. İç kanaması olabilir hastanın. Ama bir yandan da acilen teşhis koyması lazım. Bir yandan şunu düşünüyor. Hastanın iç kanaması olabilir ama ben radyasyon uygulaması yaparsam, mesela bir tomografi filmi çekersem hasta kanser olabilir.
Hı hı.
Şimdi hastanın kanser olma ihtimali nedir? Hastanın öyle bir dozda kanser olma ihtimali belki de milyonda birdir.
Ama öbür tarafta?
Ama öteki tarafta, hı hı, hastanın iç kanama olma ihtimali %50'dir.
Evet.
Şimdi orada hasta yakını da, doktor da şunu düşünecek. Acaba ne yapmalıyım? Hastayı ya kaybedeceğim, %50 ihtimalle kaybedeceğim. Travması varsa, evet, bir kanaması varsa hasta ölecektir. Eğer tomografi filmi çektirmesi. Ama film çektirirse kanser olma ihtimali vardır.
Evet. Hı hı.
Nedir bu kanser olma ihtimali? Milyonda bir. Belki de şöyle diyorum ben anlatırken. Bir diş filmi çektirseniz dahi kanser olma ihtimaliniz vardır.
Peki bunu tekrarlayan durumlarda birkaç kez tomografi gerekirse onu, yılda ya da ayda birkaç
kez. Onu da söyleyeceğim. Şimdi müsaade ederseniz bir örnek vereceğim. Şimdi mesela bir diş filmi çektiriyorsunuz. Bence bununla da bir kanser olma ihtimaliniz var.
Evet.
Diş filmi.
Evet.
Yani diş filmi tıbbi uygulamalardaki en düşük radyasyon dozudur. Ama ihtimal nedir? İhtimal şudur. Yılbaşı milli piyango çekilişinde büyük ikramiyenin size çıkma ihtimali kadar bir ihtimaliniz vardır.
yok bilet, denecek kadar.
Bilet, evet, bilet almışsanız nasıl o ihtimal varsa, evet. İhtimal az önce söylediğim gibidir. Neticede ama diş filmi çektirmezseniz o dişin çürük olup olmadığını diş hekimi anlayamayacak. Belki de dişinizi kaybedeceksiniz.
Evet.
Olay budur. Peki tekrarlama. Bakın tekrarlamayı da şöyle söyleyebilirim. Diyelim ki bir rahatsızlığınızdan dolayı size bir tomografi filmi istendi. Bir kere hekimin kesinlikle size bunu anlatması lazım. Neden bir tomografi filmi çekilmeniz gerekti? Niye tomografi filmi de akciğer filmi ve işte normal özür dilerim konvansiyonel bir röntgen filmi çektirmiyorsunuz? Çünkü bir tomografi filmiyle konvansiyonel bir röntgen filmi çektirmeniz arasında 50 kat doz farkı vardır. Yani şöyle söyleyebiliriz. O piyango çekilişinde bir bilet yerine 50 bilet alıyorsunuz.
Evet. Peki MR?
MR iyonlaştırıcı olmayan radyasyona giriyor. Az önce söyledim. Yani hücrede bir bozulmaya neden olabilecek bir etkisi yok.
Yok. Peki kanser hastalarından da çok sık tomografi isteniyor. Bu hastalığı artırır mı acaba?
Şimdi efendim az önce de söylediğim gibi radyasyon ve hücre etkileşmesi mekanizma olarak şöyle çalışır. Çok kısa olarak anlatmak istiyorum. Tabii detayı var
evet,
ama.
Evet, vaktimizin de sonuna
şudur,
geldi.
Radyasyon hücreye girdiği zaman DNA'yı kırabilir. DNA bu kırılmadan sonra eğer çift zincir kırılması olursa hücre kendini onaramayacak ve ölecektir. Dolayısıyla bir etkisi olmayacaktır. Ama tek zincir kırılması olursa hücre kendini onarmaya çalışacak. Onarım orijinal olmazsa kötü bir hücre oluşacak ve bu kötü hücre yani mutasyon olacak. Bunun sonucunda hücre ne olacak? Diğer hücreler gibi periyodik aralıklarla üremeyecek, hızlı bir şekilde üreyecek ve diğer sağlıklı hücreleri öldürmeye başlayacak. Bunun adı kanser biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi radyoterapi tedavisinde yani radyasyonun kanserli hastaların tedavisinde kullanılmasının amacı şudur. O kötü hücrelerin öldürülmesi. Yani sağlıksız hücrelerin öldürülmesidir. Amaç odur. Tabii bu arada eğer iyi bir planlama yapılmamışsa ki bunun radyoterapi fizikçileri var. Radyoterapi fizikçileri planlamasını yapıyor. Eğer o planlama iyi yapılmamışsa diğer hücreler radyasyona maruz kalacak ve az önce söylediğim mekanizma çalışacaktır.
Çalışacaktır. Peki %1 de olsa, 1000'de 1 de olsa kendimizi nasıl koruyabiliriz? Ne tür önlemler alabiliriz
şimdi
acaba?
Bir kere şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Yani radyasyonla ilgili bir takım doz sınırları belirlenmiş. Bu doz sınırı halk için bir doz sınırı belirlenmiş. Halk için dediğimiz kişiler, radyasyonla çalışmayan kişiler. Bir de radyasyonla çalışan kişiler için bir doz sınırı belirlenmiştir. Bu radyasyonlu alanlara sadece radyasyon çalışanları girebilir. Bu alanlara halktan kişilerin kontrolsüz bir şekilde girmemesi gerekir. Radyasyondan korunmanın 3 temel prensibi şudur. Zaman. Yani radyasyon kaynağının yanında çok fazla uzun süre kalmayacaksınız. Mesela mikrodalga fırını çalıştırırken yanında beklemeyeceksiniz. İki, mesafe. Eğer çok beklemeniz gerekiyorsa, gözlemeniz gerekiyorsa mikrodalga fırından uzak duracaksınız. Yine mesela saç kurutma makinesi evet. Uzun süre saçınızı saç kurutma makinesiyle kurutmayacaksınız.
Evet.
Bir üçüncü zırhlamadır. Mutlaka radyasyon kaynağıyla aranıza bir zırh malzemesi koyacaksınız. Eğer her ikisini yapamıyorsanız, yani zamanı kısa tutamıyorsanız, mesafeyi uzatamıyorsanız, bu sefer radyasyon kaynağıyla aranıza bir zırh malzemesi koymanız
gerekiyor. O malzeme ne olabilir?
Yani daha çok böyle yoğun bir malzeme, beton olabilir, kurşun olabilir. Tabii bunlar daha çok radyasyon çalışanlarına yönelik zırhlama.
Evet.
Ama halk için söyleyeceğimiz şey zırhlama malzemesinden ziyade radyasyon kaynaklarının yanında uzun süre kalmamaları ve mutlak surette aralarına uzun mesafeler koymaları.
Efendim çok teşekkür
ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim.
Bu konuda aydınlattığınız için.
Rica ederim.
Sağ olun, var olun.
Siz de
sevgili dinleyicilerimiz, Radyasyondan Korunma Derneği Başkanı Sayın Ergün Togay'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve yeniden müziğe dönüyoruz. Türkiye'de saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz Yusuf Özkan'a. İyi haftalar.
Merhaba, iyi haftalar Nilgün Doruk.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Nisan ayında Türkiye'ye yönelik tatil rezervasyonlarında bir önceki yıla göre %20 oranında artış olmuş. Bu gelişme terör ve mülteci krizi nedeniyle kötü bir sezon beklentisi içindeki Türk turizmi için umut olacak nitelikte. Çünkü Hollandalı turizmcilere göre tatilciler için en avantajlı ülke Türkiye, öyle değil mi?
Evet, çok kötü bir sezon beklentisi vardı. Özellikle Türkiye'de yaşanan terör olayları ve mülteci krizi sonrasında batılı turistin Türkiye'ye soğuk yaklaştığı yönünde haberler çıkıyordu. Bunun hatta buna yönelik rezervasyon iptalleri peş peşe gelmeye başlamıştı. Ancak son gelen haberler Türkiye açısından umut verici. Geçen yılın Nisan'ına göre %20'lik bir artış var Hollanda'dan Türkiye'ye tatile gidenlerin. Son iki haftada özellikle çok yoğun bir talep artışı olduğu belirtiliyor. Bu da önümüzdeki sezona ilişkin önemli ipuçları veriyor. Tabii bunun en önemli nedeni İspanya ve diğer Akdeniz ülkelerinin artan rağbet nedeniyle fiyatların ciddi biçimde yükselişe geçmesinin en büyük etkisi var. Burada Türkiye'nin fiyat avantajı oldukça öne çıkıyor. Diğeri de Avrupa'da bu sene çok sert bir kış yaşandı. Hala şu anda hava sıcaklıkları 10 derece civarında. Henüz güneşi göremediler. Geçen hafta Hollanda'da 2 haftalık Mayıs tatili başladı. Bunun da etkisinin büyük olduğu belirtiliyor. Çünkü insanlar artık bunaldı. Güneşe gitmek istiyorlar ama şu anda İspanya ya da Portekiz onlara çok çekici gelmiyor fiyat açısından. Türkiye bu anlamda birinci öncelikli ülke deniyor. Hollanda Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı'nın açıklaması bu yönde. Çünkü dediğimiz gibi fiyat avantajı oldukça fazla. Diğer taraflarda fiyatların artmış olması, Türkiye'nin özellikle Batı ülkelerinde terör tehdidinden uzak olması ve tesislerin kalitesi batılı turistin yeniden birinci seçeneği Türkiye olarak belirlemesine neden oluyor. Turizmcilerin açıklamaları bu yönde Nilgün Doruk.
Evet, umarız Türk turizmi açısından yine geçen yıllardaki oranın kat be kat üzerinde artış olur. Gerçekten bu sene turizmciler biraz bu anlamda karaları bağlamış durumdalar.
Umarız, çünkü özellikle son dakika konusunda Hollandalı tur operatörlerinde böyle bir beklentisi var. Koronadan yetkilileri, TUI yetkilileri Hollanda basına yaptıkları açıklamalarda şu an istedikleri rezervasyon olmasa bile özellikle yılın ikinci yarısına doğru, yani tatil sezonunun başlamasıyla birlikte son dakika turistlerinin yine öncelikli tercihinin Türkiye olacağını ve bu anlamda karamsar olmadıklarını belirtiyorlar. Dileriz bu yönde gelişir. Sizin de söylediğiniz gibi turizmciler ve Türk turizmi rahat bir sezon geçirir.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kolay gelsin.
Hoşçakalın. İyi yayınlar.
Alın teri. Türkiye'de saatlerimiz 15.41'i gösteriyor. Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, dün 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bir başka adıyla Emek ve Dayanışma Günü. Şimdi İşçi Bayramı'na uzanan sürecin tarihçesine bir bakalım. Neler söyleyeceksiniz bize? Sonra devam edelim.
Evet, aslında uzun bir süreç var. Bugünkü 1 Mayıs kutlamalarına gelen tarihsel süreçte. Öncelikle 1886'da ilk Amerikan işçileri tarafından bugünün özel bir gün haline getirdiğini söylemek lazım. 1 Mayıs'ın arka planında uzun çalışma süreleri var. Çünkü özellikle 1800'lü yıllarda sanayi devriminin de yeni olması ve işte kapitalizm sürecinin yeni ortaya çıkmasıyla çok uzun sürelerle çalışan işçiler vardı. Yaklaşık günde 12 saat ve haftanın 6 günü çalışıyorlardı.
Gerçi çok da bir şey değişmiş değil. Hala var ama.
Evet, doğru. Bazı sektörler, bazı işler ve bazı iş yerleri için bu durum söz konusu ama tabii yasal düzenlemeye bakacak olursanız örneğin Türkiye'de haftalık 45 saat çalışabiliyorsunuz ve günde en fazla yani fazla mesai daha yapsanız 11 saatlik bir çalışma süresi sınırlaması var. O dönemde öncelikle bu uzun çalışma sürelerine karşı bir takım işçi yürüyüşleri oldu Chicago'da başlayan. Fakat daha sonra 1889'da Fransa'da pek çok dinleyicimizin de hali hazırda ikamet ettiği Fransa'da bir işçi temsilcisi 1 Mayıs'ın tüm bu mücadeleleri de insanlara anlatmak üzere işte birlik, mücadele ve dayanışma günü haline getirilmesi ve her yıl kutlanmasını teklif etti. Bu pek çok temsilci tarafından o internasyonele katılan insanlar tarafından kabul edildi ve çalışma süresinin günlük 8 saatle sınırlandırılması bu tür eylemler sonucunda pek çok hükümet tarafından kabul edildi. Tabii bu işçiler açısından büyük bir kazanım oldu. Şu an günümüzde de pek çok ülkenin o zamanlarda kabul etmiş olduğu çalışma süreleri hali hazırda uygulamada devam etmekte. Türkiye'deki tarihe bakacak olursak biz ilk 1912 yılında aslında bugünü kutladık. Fakat resmi olarak 1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak kabul edildiği tarih 1923 Cumhuriyet'le birlikte.
Evet.
Zaman zaman tabii aralarda 1 Mayıs'ın kutlanmasına ilişkin bir takım yasaklamalar söz konusu oldu. Fakat daha sonra geçtiğimiz yıllar itibariyle 2010 yılında artık tekrar resmi tatil ilan edildi. Yani 2009 yılında bu kanun çıktı ama 2010 yılında itibaren resmi tatil haline geldi ve tekrar Taksim'de coşkulu bir kutlamayla Türkiye'de de Emek ve Dayanışma Günü kutlanmaya devam edildi diyebiliriz.
Evet, şimdi gelelim hani hala devam eden süreler var dedik işçilerin çalışma süreleri. Şimdi birazcık işçilerin çalışma sürelerinden söz edelim. Ne durumda, ne kadar yol kat edilmiş acaba o zamandan bu zamana?
Evet, aslında siz de bahsettiniz az önce. Çok da büyük gelişme sağlandı mı düşünmek lazım. Her ne kadar biz kanuni olarak bir takım sınırlamalar koysak da maalesef uygulamada özellikle en fazla ihlal edilen kısmın işçi hakları açısından çalışma süreleri olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili çok güncel bir çalışma var. OECD tarafından, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından yapılan Daha İyi Bir Hayat araştırması da bir takım veriler elde ediliyor. Şimdi bu verilere önce OECD ortalaması açısından bakacak olursak, yani pek çok gelişmiş ülkenin de içinde yer aldığı, aslında haftalık olarak bu çok uzun sürelerle çalışıyor olarak düşündüğümüz, yani 50 saat ve daha fazla süreyle çalışan kişi oranı ortalama olarak %13 OECD'de ve düşünürseniz çok da yüksek bir ortalama değil. Fakat ne yazık ki bizim ülkemiz bu anlamda OECD ortalamasının ciddi düzeyde üstüne çıkıyor. Türkiye maalesef OECD ülkeler arasında 50 saat ve daha üzeri, yani yine az önce söylediğim gibi çok uzun sürelerle çalışan, çok fazla fazla mesai yapan ülkeler sıralamasında ilk sırada. Çünkü bizim ülkemizde
birinciliği kimseye kaptırmıyoruz yani.
Kesinlikle %41'lik bir oran söz konusu. Bu da şu demek, neredeyse çalışan iki kişiden bir tanesi demek ki 50 saatin üzerinde çalışıyor ve demek ki fazla mesai yapıyor. Aslında biz bunu iş gücü piyasası verilerinden de görebiliyoruz. Çünkü işte hali hazırda neden istihdam fazla artmıyor? Çünkü genelde işverenler mevcut iş gücünü daha fazla çalıştırarak, yani yeni insanları almak yerine mevcut çalışanlarıyla daha fazla çalışarak, daha uzun sürelerle çalışarak bir üretim artışına gitme yolunu seçiyorlar. Bize mesela en yakın rakip yine araştırmadan yola çıkacak olursak Meksika ama %29'la. Yani aramızda ciddi bir fark var. Yine üçüncü sırada yer alan ülkeyi, yani olumsuz gösterge itibariyle düşünecek olursak İsrail olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık olarak baktığımızda da yine Türkiye OECD ortalamasının ciddi anlamda üstünde. İşte Türkiye'de toplam çalışma süresi 1855 saat yıllık olarak ama OECD'de bu rakam 1765 saat düzeyinde seyrediyor.
Tabii, peki erkek ve kadınlarda fark ediyor mu bu
Kesinlikle süreler. Fark ediyor. Yani şöyle diyelim, iş yerine geçirilen süre bakımından erkekler daha fazla çalışıyorlar. Daha uzun süreyi iş yerine geçiriyorlar ama tabii şunu unutmamak lazım. Kadınların ikinci bir mesaisi daha var ve evde de aslında çalışıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla kadınlar her ne kadar çalışma süresinin dışında kalan zamanı işte kişisel bakım ve kendi işlerine, kişisel işlerine ayırıyor gibi görülse de bu zamanın çok büyük bir kısmı işte çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işi, ev işleriyle meşgul olmak gibi bir takım faaliyetlere ayrılıyor. Örneğin Türkiye'de erkek kadın arasındaki farklılaşmaya bakacak olursak erkeklerin %45'i 50 saat ve üzerinde çalışıyor. Buna karşılık kadınlarda bu oran %31. Hı hı. Düzeyinde. Burada bizim için problemli olan nokta sosyal politika açısından. Şimdi uzun çalışmak aslında bir istisnadır. Yani kural hani belirlenmiş olan işte 45 saatlik süreyi aşmamaktır. Hatta bunun altında bile belirleyebilirsiniz. Taraflar serbest iradeyle bu süreyi işte 40 saat, 35 saat bile belirleyebilir. Fakat 45 saatin üstüne siz düzenli olarak çıktığınızda artık bunun bir istisna değil, kurala dönüştüğünü görürsünüz. Hı hı. Ve örneğin çok uzun sürelerle mesai yapan insanların iş kazası geçirme riski artar. Çünkü daha yorgundurlar, daha dikkatsizdirler. Bir sonraki güne çok dinlenemedikleri için hani aynı gün olmasa bile sonraki gün işte bir takım hatalar yapıp iş kazasına yol açabilirler. Burada da ölüme kadar gidebilecek bir takım trajik sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve böyle bir durumda iş yerine müfettişler, denetmenler geldiğinde eğer sizin iş yerinizde çok uzun süreli çalışıldığını tespit ederlerse bu işveren açısından da ciddi bir yükümlülük doğurur. Yani normaldeki kusurunuzu daha fazla arttırır. Hatta bu işte ceza alma noktasına kadar gidebilir. Ne yazık ki biz bunu geçtiğimiz yıllarda 300 madencimizi aynı anda kaybettiğimiz, evet, maden kazalarında da gördük.
Evet. Ancak tabii sendikal hakları da var. Sendikal haklarının ne kadar farkındalar? Ne kadarı sendikalı? Bir oran verebiliyor muyuz?
Tabii verebiliriz. Türkiye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenli olarak istatistikleri takip ediyor sendikalı işçi sayısı üzerinden. Şu an Türkiye'de toplam işçi sayısı, tabii resmi istatistiklere göre söylüyoruz, 12 milyon 660 bin civarında. Bunların sadece 1,5 milyonu sendikalı şu an. Bu da işte %12'ye yakın bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Sendikalaşma maalesef çok uzun yıllardır gerileyen bir eğilime girdi. Yani tüm dünyada öyle. Çünkü artık daha bireysel sözleşmeleri var. İşte sendikalılık daha çok mavi yakalarda görülen bir şeydi. Yani işte fabrikada bizim işçi, hı hı, olarak bildiğimiz işte nitelikli, yarı nitelikli ya da daha niteliksiz kişiler için söz konusuydu. Bugünün özellikle genç ve dinamik dünyasına çok fazla sendikalara kimse üye olmak istemiyor. Sözleşmelerini bireysel yapıyor. Dolayısıyla sendikacılık ciddi kan kaybediyor. Ama buna rağmen şunu unutmamak lazım. Türkiye bu noktada mutlaka yeni adımlar atmak zorunda. Örgütlü bir işçi sınıfına sahip olmak zorunda. Yani bunu mavi yaka, beyaz yaka diye de ayırmalıyız. Çünkü, hı hı, Avrupa Birliği'nin ve yine OECD ülkelerinin de ciddi anlamda gerisindeyiz. Avrupa Birliği'nde yani ortalama bir şey söyleyecek olursak %20'lerin üzerinde bir sendikalaşma oranı var. Keza OECD'de de %17'lere varan bir sendikalaşma var. Bu anlamda Türkiye ciddi oranda geride kalıyor ve bu da Türk işçilerinin hani hep birlikte bir hak talebinde bulunması açısından ciddi bir sorun.
Evet. Bir de çocuk işçiler var tabii ki.
Maalesef çocuk işçilik konusunda daha önce de konuşmuştuk ama şunu da söylemek gerekiyor. Türkiye evet bu konuda ciddi mücadele veriyordu. Belli bir noktaya geldi. İLO'nun her yıl bizi uyardığı çok kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinde gerilemeler olmuştu. Ta ki Suriyeli mülteciler Türkiye'ye göçmenler gelene, hı hı, kadar. Çünkü Suriyeli göçmenler arasında çok ciddi bir çocuk nüfusu var. Ve bu çocuk nüfusunun daha şimdiden özellikle marjinal piyasalarda, işte yasa dışı işlerde ya da işte dilencilik piyasası diyebileceğimiz bir piyasada dahi çalıştırıldıklarını ve bu anlamda da eğitim ve gelişim fırsatlarının dışına bırakıldıklarını görüyoruz. Ve bu hani hem 1 Mayıs açısından hem de genel olarak sosyal ve ekonomik gelişmişliğin problem olduğu her gün açısından ciddi bir sorun.
Evet. Peki genel de çocuk işçiler ya da diğer işçilerimiz için farklı çalışmalar var mı bunları düzenleyici?
Pek çok proje yapılıyor aslında. Bu projelerin bir kısmı Birleşmiş Milletler, işte Uluslararası Çalışma Örgütü veya Avrupa Birliği fonları tarafından karşılanıyor bu projelerin bütçelendirilmesi. Bunun dışında da çocuk işçiliğiyle, en kötü biçimdeki çocuk işçiliğiyle mücadele alanında yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen bir takım çalışmalar var. Çocukların okula devam etmesi, yani hani çalıştırılması yerine okullarına, eğitimlerine devam etmeleri ve ileride daha iyi bir başlangıç yapabilmeleri adına iş gücü piyasasında bir takım destekler olduğunu söyleyebiliriz. Yani maddi açıdan aileler destekleniyor. Kız ve erkek çocuklar için ayrı destek oranları var bu noktada. Fakat bu projelerle ne yazık ki tam bir süreklilik sağlayamıyoruz. Yani bizim ülkemizde çocuk işçiliği hala önemli bir mücadele alanı. Evet, iş gücü piyasasında çok fazla problem var belki ama çocuk işçiliği gerçekten ciddi sonuçlarla bizi karşı karşıya bırakabilecek bir sosyal politika problemi. Ve bu noktada da özellikle gelişmiş ülkelerdeki iyi deneyimlerden yararlanarak bizim de çocuk işçiliğe daha fazla mücadele etmemiz gerektiği de açık.
Evet. Umarız istenilen seviyeye gelebiliriz. Dünyadaki o refahı yakalayabiliriz diyelim. Ve 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramını bir kez daha biz de buradan Hayatın Sesleri olarak kutlayalım. Çok teşekkür ederim size de.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'dı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sevgili dinleyicilerimiz, haftanın ilk günü birlikteliğimiz başladı dedik. Ve işte sonuna da geldik. Bugünkü programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Recep Özdem vardı. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın Türkiye'de saatler 15'i gösterdiğinde haberlerin ardından bizler yine başkentten sizleri merhaba demek üzere bekliyor olacağız. Yine beğeneceğiniz umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Görüşünceye dek hoşça kalın efendim.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Kar 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya, sizi dayanıklı cam.